32. ayrım.
19. bölüm. 19 Haziran Perşembe, 29 Haziran Pazar. Michael, Eric'in sağlık haberlerini beklediği iki günü elindeki belgeleri inceleyerek geçirdi. Dirk Frode ile yakın temastaydı. Perşembe akşamı misafir kulübesine gelen Frode, krizi atlatacak gibi göründüğünü söyledi. Çok halsiz ama bugün biraz konuşabildim. Mümkün olan en kısa zamanda seninle görüşmek istiyor. 24 Haziran'da Michael Hedestad Hastanesi'ne gitti ve Herrick'in tedavi gördüğü bölümü buldu. Michael'in önüne dikilen Birger Wanger, öfkeli bir ifadeyle Henrik Wanger'in ziyaretçi kabul edecek durumda olmadığını söyledi. Michael, belediye meclis üyesini sakin bir şekilde süzerek, "Çok tuhaf," dedi. Henrik, benim bugün kendisini ziyaret etmem için haber göndermişti. Sen aileden biri değilsin. Burada seni ilgilendiren bir şey yok. Aileden biri olmadığım doğru ama ben Henrik Wanger için çalışıyorum ve ancak ondan emir alırım. Eğer Dirk Frode tam o anda Henrik'in odasından çıkmasaydı bu söz duellosu ciddi bir hale alabilirdi. Oo, demek geldin. Henrik de şimdi seni sormuştu. Frode kapıyı açtı. Michael, Birger Wanger'in önünden geçerek odaya girdi. Henrik, şu son bir haftada sanki 10 yaş yaşlanmış gibiydi. Göz kapakları yarı kapalıydı, burnunda oksijen hortumları vardı, saçları her zamankinden daha dağınıktı. Henrik'in kolunu tutmak isteyen Michael'i engelleyen hemşire, "2 dakika," dedi. "Daha fazla değil ve üzmeyin." Michael başını salladı ve Henrik'in yüzünü görecek şekilde yerleştirerek ziyaretçi sandalyesine oturdu. Ona karşı kendisini de şaşırtan bir şefkat duygusuyla dolmuştu. Elini uzattı ve yaşlı adamın gevşek elini sıktı. Henrik Wanger, "Yeni bir şey var mı?" dedi zayıf bir sesle. Michael başını salladı. "Sen iyileşir iyileşmez bir rapor vereceğim. Henüz bütün bilmeceyi çözemedim ama izleyebileceğimiz yeni ipuçları buldum. Bir ya da 2 haftaya kadar bizi bir yere götürüp götürmeyeceklerini göreceğiz." Henrik Wanger başını sallamaya çalıştı ama anladığını ancak gözlerini kırparak ifade edebildi. "Birkaç günlüğüne buralardan ayrılmak zorundayım." Henrik Wanger'in kaşları çatıldı. "Yok, gemiyi terk etmiyorum. Araştırma yapmak için gitmek zorundayım. Dirk Frode ile ona rapor vermek konusunda anlaştım. Sence uygun mu?" "Dirk, benim vekilim her konuda." Michael, Henrik'in elini sıktı. "Michael, eğer ben atlatamazsam, senin bu işi bitirmeni istiyorum, ne olursa olsun. Söz veriyorum, bitireceğim. Dirk'te her türlü yetki var. Henrik, senin iyileşmeni istiyorum. Eğer bu işte bu kadar mesafe almışken ölmeye kalkarsan sana çok kızarım." "2 dakika," diye hatırlattı hemşire. "Şimdi gitmeliyim. Başka bir sefer daha uzun konuşuruz." Koridorda bekleyen Birger Wanger elini omzuna koyarak Michael'i durdurdu. "Henrik'i daha fazla rahatsız etmeni istemiyorum. O çok ağır hasta. Herhangi bir şekilde üzülmemeli ve rahatsız edilmemeli." "Endişeni anlıyor ve saygı duyuyorum. Onu rahatsız etmeyeceğim." "Henrik'in küçük hobisini deşmen için seni tuttuğunu herkes biliyor. Harriet, Dirk Frode kalp krizi geçirmeden önce Henrik'in seninle konuşup heyecanlandığını söyledi. Kalp krizine sen neden olmuşsun." "İlk başta ben de öyle sanmıştım ama Wanger'in kalp damarları tıkanmış. Tuvalete giderken de kalp krizi geçirebilirdi. Artık bunu biliyoruz. Ne haltlar karıştırdığını bilmek istiyorum. İçinde eşindiğin şey benim ailem. Dediğim gibi ben Henrik adına çalışıyorum, aile adına değil." Belli ki Birger Wanger birinin ona karşı koymasına alışık değildi. Bir süre nefret dolu gözlerini dikip Michael'e baktı. Bu haliyle burnundan soluyan bir geyiğe benziyordu. Sonra döndü ve Henrik'in odasına girdi. Michael bir gülme isteğine kapıldı ama kendini engelledi. Henrik'in hasta yatağında, kim bilir belki de ölüm yatağı olacaktı, yattığı odanın önünde gülmek olmazdı. Birden 1960 yılında yardım olsun diye dağıtılan Leonard Hyland'ın kafiye alfabesinden kısa bir şiiri hatırladı. Okumayı ve yazmayı öğrendiği bu alfabeyi hatırlamasına bir türlü anlam veremedi. Söz konusu şey G harfiyle ilgiliydi. G. Bir geyik ormanda yalnız başına oturuyor. Ağaçları biçen acemi avcıya gülerek bakıyor. Mikael hastanenin kapısında Cecilia Wanger ile karşılaştı. Tatilini yarıda kesip dönen Cecilia'yı cep telefonundan defalarca aramış ama bir türlü cevap alamamıştı. Ayrıca birkaç defa kapısını çaldığında da evde bulamamıştı. Merhaba Cecilia, dedi Mikael. Henrik'in başına gelenler için üzgünüm. Teşekkür ederim, dedi Cecilia. Mikael onun duygularını okumaya çalıştı ama ne bir uzaklık ne de yakınlık hissetti. Konuşmalıyız, dedi Mikael. Seni bu şekilde dışladığım için üzgünüm. Öfkeni anlıyorum ama şimdi kendime bile tahammül edemiyorum. Mikael Cecilia'nın kolunu tuttu ve gülümsedi. Bekle. Beni yanlış anlamışsın Cecilia. Sana kesinlikle kızmadım. Umarım hala arkadaşızdır. Ama eğer bunu istemiyorsan, kararım buysa yalnızca saygı duyarım. İlişki konusunda iyi değilim, dedi Cecilia. Ben de değilim, dedi Mikael ve başıyla hastanenin kafeteryasını işaret etti. Bir kahve içelim mi? Cecilia bir süre tereddüt etti. Hayır, bugün olmaz. Henrik'i ziyaret etmeye geldim. İyi ama seninle konuşmam gerek. İş icabı. Birden gardını alan Cecilia, ne demek istiyorsun, dedi. İlk karşılaştığımız günü hatırlıyor musun? Ocak ayında beni ziyarete geldiğin günü. Sana konuştuklarımızın off the record olduğunu ve eğer aksi olursa seni önceden uyaracağımı söylemiştim Harriet'le ilgili. Cecilia'nın yüzü öfkeden kızardı. Seni kusmuk. Cecilia, seninle konuşmamı gerektirecek bilgilere ulaştım. Cecilia bir adım geriledi. O lanet olası Harriet avının Harriet için bir çeşit terapiye dönüştüğünü hala anlayamadın mı? Belki de yalnızca bu nedenle ölmek üzere olduğunu, hayallere ve sahte ümitlere kapılmaması gerektiğini. Belki bu Henrik için bir hobi ama şimdi ben 35 senedir ulaşılamamış bilgilere ulaştım. Cevaplanmamış bir sürü soru var ve Henrik beni bunun için tuttu. Eğer Henrik ölürse bu araştırma hemen son bulur. Sen de kuyruğunu kıçına kıstırıp burnunu çeke çeke gidersin, dedi Cecilia Wanger ve hızla uzaklaştı. Her yer kapalıydı. Hedestat neredeyse terk edilmiş gibiydi. Belli ki herkes yaz ortası bayramı şenlikleri için yazlıklarına çekilmişti. Mikael sonunda açık bir yer bulabildi. Şehir otelinin terası. Kahve ve sandviç ısmarlayıp gazeteleri açtı. Dünyada önemli bir şey olmamıştı. Gazeteleri bir kenara bırakıp Cecilia Wanger'i düşünmeye başladı. Kaybolduğu gün Harriet'in odasının penceresini açanın Cecilia olabileceğine dair şüphelerini ne Henrik ne de Frode ile paylaşmıştı. Onu şüpheli ilan etmekten imtina etmişti. Belki de zarar vermek isteyeceği son kişi oydu ama er ya da geç bu soru cevaplanmalıydı. Bu konuyu bir kenara bırakma ve yaz ortası akşamını Wanger ailesinden başka bir konuyla geçirme kararı vermeden önce bir saat düşündü. Telefonu suskundu. Erika uzaklarda bir yerlere gitmiş, kocasıyla hoşça vakit geçiriyordu ve Mikael'in konuşabileceği başka kimse de yoktu. Öğleden sonra 4 civarında Hedevi'ye döndü ve bir karar daha verdi. Sigarayı bırakacaktı. Askerliğini yaptığı günden beri Wennerström olayı yaşanana kadar düzenli bir şekilde Söder Möllerstrand kıyılarında koşmuş, spor yapmıştı. Cezaevine girdikten sonra daha çok bir terapi olarak yeniden ağırlık çalışmaya başlamış, cezaevinden çıktıktan sonra ise neredeyse hiç egzersiz yapmamıştı. Şimdi yeniden başlamanın vakti gelmişti. Kararlı bir şekilde spor giysilerini giydi ve Gottfried'in kulübesine doğru hafif bir koşuya başladı. İstihkama doğru döndü ve oldukça engebeli bir patikaya girdi. Askerlikten beri kır koşusu yapmamıştı ama düz alanda koşmaktansa ormanlık alanda koşmayı her zaman daha çok sevmişti. Östergarden çiftliğini çevreleyen çitler boyunca koşarak köye geri döndü. Kulübesine adım attığında her tarafı çizilmiş, nefesi kesilmişti. Saat 6 civarında duşa girdi, duştan sonra patates haşladı, hardallı ringa balığı, yumurta ve yeşil soğanlı sandviç hazırlayıp verandadaki külüstür masaya kuruldu. Bardağına şnaps doldurup kendi kendine kadeh kaldırdı, Val McDermott'in The Mermaid Singing adlı polisiyesini okumaya başladı. Saat 7 civarında onu ziyarete gelen Dirk Frode ağır gövdesini Mikhail'in karşısındaki sandalyeye yerleştirdi. Mikhail ona da bir bardak şnaps doldurdu. ''Bugün duyguları ayağa kaldırmışsın.'' dedi Frode. ''Sanırım öyle oldu. Bir gervanger kibirli bir maskaradır. Biliyorum. Ama Cecilia öyle değildir ve sana ateş püskürüyor.'' Mikhail başını salladı. ''Beni ailenin işlerine burnunu sokmayı bırakmanı söylemekle görevlendirdi.'' ''Anlıyorum. Peki sen ne diyorsun?'' ''Bana göre Henrik'in senden istediği şeyler çok açık. Seninle yaptığımız sözleşmede formüle ettiğimiz talimatlar, o değiştirmediği sürece yürürlüktedir. Ben senden, sözleşmede belirtilen görevleri yerine getirmen için elinden geleni yapmanı bekliyorum.'' Mikhail başını gökyüzünde toplanmaya başlayan yağmur bulutlarına çevirdi. ''Hava bozuyor,'' dedi Frode. ''Eğer fırtına koparsa senin arkanda olacağım. Sağ ol.'' Bir süre sessizce oturdular. ''Biraz daha içki alabilir miyim?'' diye sordu Frode. Dirk Frode ayrıldıktan yalnızca birkaç dakika sonra Martin Wanger arabasını misafir kulübesinin karşısındaki yolun kenarına park etti. Mikhail'e doğru yönelip selam verdi. Martin'in yaz ortası bayramını kutlayan Mikhail, ''Bir bardak içki ister misin?'' diye sordu. ''Teşekkür ederim ama içmesem daha iyi olur. Yalnızca elbiselerimi değiştirmek için geldim. Tekrar şehre döneceğim. Eva ile buluşacağız.'' Mikhail bir süre bekledi. ''Cecilia ile konuştum. Şimdi biraz sinirli. Henrik ve o birbirlerine çok yakınlar. Umarım onun kusuruna bakmazsın. Hoş olmayan bir şeyler söylerse. Ben Cecilia'yı çok seviyorum. Biliyorum. Ama bazen aptallık yapabilir. Yalnızca geçmişi karıştırmandan hoşlanmadığını bilmeni istedim.'' Mikhail iç çekti. Görünüşe göre Henrik'in onun niçin işe aldığını bütün Hedeştat biliyordu. ''Bu konuda sen ne düşünüyorsun?'' Martin iki elini yanlarına açtı. ''Henrik yıllardır Harriet olayıyla ilgileniyor. Bu onun için bir takıntı oldu. Bilemiyorum. Harriet benim kız kardeşimdi ama bir biçimde de benden çok uzaktı. Dirk Frode seninle ancak Henrik'in iptal edebileceği bir sözleşme imzalandığını söylüyor ve bence şu içinde bulunduğu durumda bu sözleşmenin iptali ona yarardan çok zarar verir. Yani devam etmemi istiyorsun. Bir yere ulaştın mı? Üzgünüm Martin. Eğer Henrik'in izni olmadan sana bir şey anlatırsam sözleşmeyi ihlal etmiş olurum.'' Anlıyorum, diyen Martin birden gülümsedi. Henrik biraz komplo teorisyenidir. Senden yalnızca onu boş yere ümitlendirmemeni rica ediyorum. Bunu yapmayacağıma söz veriyorum. Ona yalnızca ispat edebildiğim şeyleri sunacağım. İyi, yeri gelmişken düşünmemiz gereken başka bir sözleşme daha var. Henrik hasta olduğu ve Millennium'un yönetimindeki görevlerini yerine getiremeyeceği için bu işi ben üstleneceğim. Mikhail dikkat kesildi. ''Sanırım bir toplantı yapıp bu durumu gözden geçirmemiz gerekecek.'' ''İyi fikir ama bildiğim kadarıyla bir sonraki yönetim kurulu toplantısının 1 Ağustos'ta yapılması zaten karara bağlandı.'' ''Biliyorum ama belki daha erken bir tarihe almalıyız.'' Mikhail nazik bir şekilde gülümsedi. ''Mümkün ama ben bunu tartışmak için doğru adres değilim. Dergideki görevimi Aralık ayında bıraktım ve yönetimde olan sizler üzerinde bir etkim yok. Bu konuyu Erika Berger'le tartışmanı öneririm.'' Martin Wanger böylesi bir cevap beklemiyordu. Bir süre düşündükten sonra ''Sanırım haklısın.'' dedi. ''Erika ile konuşacağım.'' ''Hoşça kal.'' yerine Mikhail'in omzuna hafifçe vurdu ve arabasına binip gitti. Mikhail düşünceli gözlerle uzaklaşan arabayı izledi. Açıkça ifade edilmiş bir şey yoktu ama bariz bir tehdit kokusu da sezilmiyor değildi. Martin Van Ger terazinin bir kefesine milenyumu koymuştu. Mikael bir kadeh daha içki aldı ve yeniden Van McDermott'e döndü. Saat 9 civarında sarman kedi tekrar ortaya çıkarak Mikael'in ayağına sürtünmeye başladı. Mikael kedinin kulağının arkasını kaşırken, ''Şu yaz ortası akşamında bizden başkası kılan yok değil mi?'' dedi. Yağmur damlaları düşmeye başladığında Mikael içeri girip uzandı. Kedi dışarıda kalmayı tercih etmişti. Lisbeth Salander yaz ortası gününü Kawasaki'sini elden geçirmeye ayırdı. 125 cc hafif sıklet bir şeydi. Belki dünyanın en havalı mobileti değildi ama ona aitti ve ancak başa çıkıyordu. Her bir cıvatasını elden geçirerek kendi başına tamir etmiş ve trafiğe çıkabilecek hale getirmişti. Akşama doğru başına kaskını takıp deri giysilerini giydikten sonra Upper Wicken huzur evine doğru yola çıktı. O akşamı huzur evinin bahçesinde annesiyle birlikte geçirdi. Bir parça endişeliydi ve vicdan azabı çekiyordu. Annesi her zaman olduğundan çok daha fazla yabancıydı. Birlikte oldukları 3 saat boyunca yalnızca birkaç kelime etmişlerdi. Lisbeth birkaç defa annesinin kiminle konuştuğunun farkında olmadığı duygusuna kapılmıştı. Mikael birkaç gününü plakası AC harfleriyle başlayan arabayı teşhis etmeye harcadı. Bir sürü sıkıntı yaşadıktan sonra Hedestad'daki emekli bir tamirciden Ford Anglia olduğunu öğrendi. Böyle bir markanın varlığını ilk defa duyuyordu. Daha sonra trafik şubesinde araba kayıtlarıyla ilgilenen memurla ilişkiye geçerek plakası AC3 ile başlayan 1966 model Ford Anglia'ların listesini istedi. Memur konuyla ilgili araştırmalar yaptıktan sonra kayıtlarda bu türden arkeolojik bir kazı yapmanın mümkün olduğunu, ancak zaman almasının yanı sıra bir parçada kişilerin gizliliği yasasını çiğnemek gerektiğini söyledi. Yaz ortası bayramı tatilinden birkaç gün sonra Mikael, Frode'nin eşinden ödünç aldığı Volvo'ya bindi ve E4 üzerinden kuzeye doğru yola çıktı. Hızlı araba kullanmayı hiçbir zaman sevmemişti, şimdi de normal bir hızla direksiyon sallıyordu. Hernor Sandbrun yakınlarında mola verip bir benzinlikte kahve içti. İkinci durağı Umeå'daydı. Bir motelin önünde park edip tabdot yedi. Sonra bir yol haritasını alıp Skellefteå'ya doğru yoluna devam etti. Skellefteå'dan sola dönüp Norsjö yoluna girdi. Oraya akşam üzeri saat 6 civarında ulaştı ve Norsjö otelinde bir oda tuttu. Ertesi gün erken saatlerde araştırmalarına başladı. Norsjö kereste fabrikasının telefonu kataloglarda yoktu. Resepsiyonda duran 20'li yaşlardaki kız da böyle bir fabrikanın varlığından habersizdi. Kim bilebilir? Kız şaşkın bir ifadeyle bir süre bekledikten sonra telefon açıp babasına soracağını söyleyerek gözden kayboldu. 2 dakika sonra geri geldiğinde fabrikanın 1980 başlarında kapanmış olduğunu söyledi. Eğer Mikael bu fabrika hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsa Burman adında biriyle konuşmalıydı. Ustabaşı olarak o fabrikada çalışmış olan Burman Solvanden sokağında oturuyordu. Norsjö bir ana caddenin etrafına kurulmuş küçük bir kasabaydı. Kasabanın bütün dükkanları bu caddenin üzerindeydi ve bütün sokaklarda bu caddeye açılıyordu. İsabetli bir fikirle bu caddeye Büyük Cadde adı verilmişti. Kasabanın doğu girişinde küçük bir endüstri bölgesi ve bir de hara vardı. Batı çıkışında ise güzel ahşap bir kilise. Ayrıca kasabada biri misyoner, diğeri de kutsal ruhun belaları defedici gücüne inanan kutsal ruh kilisesi olmak üzere 2 kilise daha vardı. Otobüs durağındaki reklam panosuna av müzesi ve kayak müzesinin reklam afişleri asılmıştı. Yaz ortası şenliklerinde asıldığı belli olan Veronica adlı şarkıcının konser afişi de hala duruyordu. Kasabanın bir tarafından diğerine 20 dakikada yürünebilirdi. Solvandan sokağa, Mikael'in kaldığı otele yaklaşık 5 dakika uzaklıkta, müstakil evlerden ibaret bir sokaktı. Mikael, Burman'ın kapısını çaldığında açan olmadı. Saat sabahın 8:30'uydu. Burman ya işe gitmiş... Ya da eğer emekli ise bir iş için dışarı çıkmış olabilirdi.